Ayrım 22.
Ama Pamir daima yerinde kalır ve eriteceği yeni yollarını bekler. 14. Bölüm. 1922 Ağustos'unda bir gün üniversitenin parti komitesi sekreteri Enver Paşa'nın Buhara'daki hareketleri hakkında askeri akademide kapalı bir konferans verileceğini, üniversiteye gönderilen davetiyeyi bana vereceğini söylediği zaman teşekkür ettim. Buhara'daki hareketleri az çok biliyordum. Enver Paşa hakkındaki bilgilerin bizi yakından ilgilendireceğini söyledim. Konferans gece yapılacaktı ve umumi değildi. Akademiye varınca davetiye ve hüviyet kartlarının birkaç yerde kontrol edilmesi lazım geldi. Konferans salonu küçüktü, davetliler az sayıdaydı. Ön sandalyeleri işgal edenler görünüşlerine bakılırsa herhalde ordu ileri gelenleri veya askeri uzmanlar olsa gerekti. Gene görünüşlerine bakılırsa bunlardan bazılarının şimdi Kızıl Ordu üniformaları altında çalışan eski Çar orduları generallerinden olmaları da mümkündü. Konferans kürsüsünün arkasındaki panolarda Orta Asya, Afgan ve Hint sınırlarına ait stratejik haritalar ve bir takım vaziyet, konuş planları vardı. Konferansçı Enver Paşa'ya karşı Buhara'daki hareketleri idare eden kol ordunun kumandanıydı. Lewandowski. Dipnot. Tasfiyeler sırasında idam edildi. Sözlerine şöyle başladı. Enver Paşa'nın hareketlerinden ziyade bu hareketler için seçtiği bölgenin stratejik karakteri önemlidir. Bu bölge Doğu Buhara'dır. Sonra haritaların başına geçti. Önce harekat sahasını işaret etti. Buraları topluca eski Mavera Ün Nehir'in bir parçasıdır. Bu sahayı çeviren nehirler Ümmü Derya ve Siri Derya nehirleridir. Bu nehirler Türkistan'la Hazer Denizi arasındaki Aral Gölü'ne veya denizine akarlar. Her ikisi de kaynaklarını dünyanın damı denilen Pamir yaylasından alırlar. Pamir, Himalaya silsilesi teşekkülatındandır ve Hindistan'la Pakistan, Rusya ve Orta Asya arasında bir set teşkil eder. Doğu Buhara dağlık bir bölgedir, güneyde Afganistan'da sınırlanır. Doğu Buhara, Orta Asya'ya güneyden kuzeye doğru biraz yukarıdan bakar. Orta Asya ile Afganistan ve dolayısıyla Hindistan arasındaki yollar bütün tarih boyunca hep buradan geçmiştir. Ve şimdi Tacikistan adını alan bu eski Bakteryan ülkesinde Penç Nehri üzerinde bugün bile bir köprü Makedonya'da İskender Köprüsü adını taşır. Kumandanı dinlerken Şark meselesine ait kitaplarda daima ön planda gelen doğudaki İngiliz-Rus mücadelesinin benim bile biraz bildiğim sayfaları perde perde açılıyordu. Biz Türkler Şark meselesi deyince daha ziyade Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla beraber ortaya çıkan meseleleri İslahat yahut Taksim davalarını anlarız. Dipnot. Türkiye'de bizim neslimizin siyasi idrakinde ve hafızasında Şark meselesi çok ehemmiyetli bir yer işgal eder. Hatta 23 Temmuz 1908 ihtilali ve bunu hazırlayan İttihat ve Terakki Hareketi, Şark meselesinin Avrupa'daki inkişaflarının Türkiye'de bir reaksiyonu olarak gelişti denebilir. Bu davaların mihveri Yakın Doğu'dur. Halbuki Rus-İngiliz mücadelesi ve rekabeti Şark'ta Pasifik Okyanusu'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bütün ülkeler, bütün sınırlar ve üsler boyunca cereyan ederdi. Hakiki Şark meselesi de bu olsa gerekti. Rusların Şark'a doğru Sibirya'ya yayılışı daha korkunç İvan zamanında 1546-1584 başladı. 17. asrın başında Petro bu hareketi daha ilerilere götürdü. 1678'de Çinlilerle ilk muahede yapıldı. Düşünmeli ki 1608 tarihinde bile Ukrayna henüz Osmanlı himayesinde sayılıyordu. Ruslarla İngilizler Yakın Doğu'da, Orta Doğu'da olduğu gibi Çin'de ve Japon denizi kıyılarında da birbirleriyle karşılaştılar. Hatta bir aralık Rusya Kuzey Amerika'nın bir büyük parçasını yani Alaska'yı kendi mülkü olarak benimsedi. Bu ülke 1907'de Amerika'ya satıldı. Çarlar Rus-Japon Harbi'nde Japonlara yenilmelerine rağmen 1905 Pasifik Okyanusu sahilinde ve Mançurya nüfus sahasında kalmışlardı. Moğolistan'a yerleşmişlerdi, Hint sınırlarına Pamir yaylasına ulaşmışlardı. 1907'de daha fazla ilerlememek esası dahilinde İngiltere ile Afganistan ve İran hakkında bir anlaşma yapmışlardı. İran'da hem Rus hem İngiliz askerleri vardı. Doğu Anadolu'daki kışkırtmalar, Ermenistan davaları, Filistin'de dini himaye meseleleri, Basra, Süveyş ve İskenderun körfezlerindeki emelleri ise malumdu. Osmanlı İmparatorluğu Çarlığı müsaadesi olmadan Doğu vilayetlerinde bir kilometre yol, hatta bir karakol binası bile yapamıyordu. Hülasa 19. yüzyılda asıl Şark meselesi Asya'daki Rus-İngiliz rekabetinden ibaretti. Akademinin kapalı salonda verilen konferansta kumandan öyle görünüyordu ki bu geniş ölçüde mücadelenin bütün problemlerini ayrıntılarına kadar biliyordu. Ve kumandanın açıklamaları gösteriyordu ki Asya'da bu Rus-İngiliz rekabeti o gün dahi gene sahnededir. Elindeki değneği stratejik Asya haritasının geniş güney sınırları üstünde ve Türkistan Ovası'na yerleştirilen bir yıldızdan Sinkiang'a yani Çin Türkistan'ına, Horasan'a yani İran Türkmenistan'ı ve Afganistan'a Hayber geçidi istikametine üç ayrı ok üstünde ayrı ayrı dolaştırıyordu. Orta Doğu'nun tarihi geleceği hakkında derin kendisine göre iyi tebellür etmiş fikirleri vardı. Ona göre zaman bu bölgeler için yeni gelişmeler hazırlamaktaydı ve durum şimdi Çarlar zamanına nazaran daha avantajlıydı. Konferansçıya göre Birinci Dünya Harbi'nden galip çıkmasına rağmen İngiltere'nin bu bölgelerdeki durumu tamamen sarsılmıştı. Bu devlet bu bölgede artık ne siyasi ne de iktisadi bakımdan bir terakki unsuru değildi. Her şey onun aleyhineydi. Yakında hem Orta hem Uzak Doğu'dan tamamen çekilmek zorunda kalacaktı. Bu arada Milli Kurtuluş hareketlerine de değindi. Bu hareketler ve hele Türkiye'deki milli hareket karşısında İngiltere'nin gafletine işaret etti. Konferansın akışı beni hem bir asker hem bir politikacı gibi konuşan bu kumandanla Bakü'de dinlediğim Enver Paşa arasında olayları değerlendirme bakımından ister istemez bazı mukayeselere sevk ediyordu. O Enver Paşa ki son günleri bugün burada anlatılacaktı. Kumandan şöyle devam etti. Doğu Buhara bir kilit noktasıdır. Burası Afgan ve Hint yollarını kapar ve Türkistan yollarını yukarıdan kontrol edebilir. Dipnot o zaman Hindistan bütünüyle bir İngiliz sömürgesiydi. Doğu Buhara'da güneyden teknik yardım görecek bir kumandan eğer sosyal ve politik bir görüşe sahipse Orta Asya'nın işlerine müdahale edebilir. Konferansçı Enver Paşa'nın hareket sahası olarak seçtiği bu bölgenin stratejik önemini ve Paşa'nın burayı seçmekte isabet gösterdiğini bir daha işaret ettikten sonra onun şahsı üzerindeki genel kritiklerine geçti. Bu hareketin güneyden ve özellikle İngiltere'nin geniş kaynakları ve açık yardımlarıyla beslenmediğine göre daha ilk günden bir askeri hareket olmaktan çıkarak bir çete gerilla hareketine dönmesi lazımdı. Halbuki o elindeki çetelerle geniş sahada bir ordu tabiyesi tatbik etmek istedi. Teşebbüsleri bunu ispat eder. Arkasını dağa verdikten sonra çeteleriyle dağın iki tarafındaki geçitleri tutarak bir cephe emniyeti tesis etmek istiyordu. Halbuki çeteler boğazlardan ayrı ayrı püskürtülünce bu suni cephe sağdan soldan dayanaksız kaldı. Güneye çekildi, adamları dağıldı ve paşa bu tabii hatasını Balcıvan bölgesinde hayatıyla ödedi. Bu bakımdan eski Buhara emiri ve başbuğuları Enver Paşa'dan daha iyi birer askerdirler. Çünkü onlar ellerindeki derme çatma adamların ve eksik malzemenin ancak bir çete hareketine müsait olduğunu biliyorlardı. Buharalılar fırsat buldukları yerde kollarımızı, karakollarımızı, kervanlarımızı vuruyorlar. Sonra dağlara, çöllere kaçıyorlardı. Ama Enver Paşa evvelce ordu başkumandanlığı yapmış bir kurmay olduğu için yalnız cephe hareketinden anlıyordu. Dipnot, bütün bu olaylar Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimizin 3. cildinde ayrıntıları ve mahallindeki araştırmalarımızla da doğrulanan belgeleriyle verilmiştir. Gerilla savaşına kıymet vermiyordu fakat Buhara'da topladığı çeteler muntazam bir ordu değildi. Bunların arasında esaslı bir ruh birliği yoktu. Sonra kumandan hareketin siyasi mahiyetine geçti. Ona göre Enver Paşa halka karşı memleketten kaçan ve kendisinden hakikaten nefret edilen Buhara emirinin bir adamı gibi görünmek ve bu şüpheyi uyandıran bir mühür kazıtmakla daha ilk günden başarı şansını kaybetmişti. Kaldı ki emirin adamları da onu tutmuyorlardı. Hatta bunlardan bir aşiretin başı olan Lakey İbrahim, daha ilk adımda Enver Paşa'yı ve adamlarını yakalamış silahlarını almıştı. Hepsini hapsetmişti, paşanın öldürülmesine de karar almıştı. Paşanın o zaman hayatının kurtuluşu gene bir takım kaba aşiret anlaşmalarıyla olmuştu. Hem Buhara emiri hem bütün gericiler onu Halife Abdülhamit'i tahtından indirmiş ve Türkiye'de yenilik, ceditlik yapmış biri olarak suçlandırıyorlar, sevmiyorlardı. Halbuki o milli sloganlarla ve milli bir önder gibi isyan sahnesine çıksaydı ve yarı aydınlarla orta sınıfın bir kısmı Orta Asya'nın en dinamik unsurlarıydı. Fakat bunlar dahi eski Buhara emirinin tahta dönmesiyle sosyalist inkılabı karşılaştırdıkları zaman o günkü şartlar içinde ikincisini tercih ediyorlardı. Dipnot, bu mevzu Profesör Zeki Velidi Doğan'ın Bugünkü Türkistan isimli eserinde de çok etraflı incelenmiştir. Konferansçı konuşmalarına şu sözlerle son verdi. Enver Paşa'yı siyasi hataları ve sosyal görüş darlığı askeri hatalarından daha önce yıkmıştır. Dipnot, Yapılan neşriyat da gösteriyor ki Enver Paşa'yı Buhara'ya çağıran, onu orada karşılayan ve daima beraberinde bulunup hatta onun etrafıyla temaslarında bir nevi aracı vazifesi takılan adam Çerkez Hacı Sami isminde bir avantürye yani macera adamıydı. Hacı Sami Kuşçubaşı bütün ömrü boyunca eli tabancasında ve daima macera peşinde yaşamış mutaassıp bir komiteciydi. İzmir kurtarıldıktan sonra Hacı Sami Yunanistan'a sığınmış ve bir aralık Yunan adalarında bir çete teşkil ederek gizlice Kuşadası sahillerimize çıkmıştı. Çetenin hedefi Atatürk'e bir yurt seyahati sırasında suikast yapmaktı. Fakat çete yolda görülmüş, müsademe sonunda sağ kalanlar silahlarıyla tutulmuş, fakat bu müsademede Hacı Sami vurulmuştur. Sağ kalanlar mahkeme sonunda idam edildiler. Konferansçının Enver Paşa hakkındaki son hükmü doğru veya yanlış fakat sert ve kesindi. Nitekim o safa değil fakat çok yıllar sonra Enver Paşa konusunu ayrıntıları ve belgeleri ile ele aldığım zaman ben de bu sonuca varacaktım. Enver Paşa'nın Birinci Dünya Harbi'ndeki askeri hikayesi bizce malumdu. Harbiye nazırı ve başkumandan vekili olarak yıllarca orduyu elinde tutmuştu. Mukadderatımıza hükmetmişti. İmparatorluğun harbe girişinin baş mesulü olarak tanınıyordu. Fakat harbin sonunda hem kendisi hem Osmanlı İmparatorluğu için her şey kaybolmuştu. Bütün görünüşe ve vesikalara göre o bazı anlayışlı arkadaşlarının muhalefetine bakmayarak, bu muhalefet edenlerin içinde sonradan yapılan neşriyata göre Mustafa Kemal ve bilhassa Karabekir de vardır, memleketi hazırlıksız, lüzumsuz ve maksatsız bir harbe sürüklemişti. Dipnot: Kazım Karabekir, Birinci Dünya Harbi'ne ait olarak neşrettiği hatıralarında, bu muhalefet ve mukavemetini ve Enver Paşa'nın harp mesuliyetini şiddetli bir tenkit lisanıyla anlatır. Bu meyanda Avrupa cephelerinde hiçbir ümit kalmadığı ve kol ordusundaki askerin merkezle adeta irtibatsız kaldığı, bir zamanda kendisine Tahran'ı işgal etmek, daha ilerilere ve Hindistan'a gitmek için garip emirler gönderdiğini nakleder. Daha ilk adımda ve Sarıkamış'ta bir hamlede ve birkaç gün içinde kurban verdiği 90 bin kişilik en büyük ordumuzun bir daha doldurulamayan boşluğunu cephede her gün hissetmiştik. Bakü'de kendisini dinlediğim zaman söylediği şeyler ise olan bitenleri kavramamış olması bakımından, hatta benim gibi tecrübesiz bir genç için bile hayal kırıcıydı. Fakat asrın en büyük hadiselerinden biri olan milli hareketler ve milli hareketlerin her yerde önder elemanı olan Aydın Zümre hakkındaki anlayışsızlığı ve ilgisizliği görünüyordu ki hakikaten büyük bir hataydı. O münevver zümre ki Orta Asya'da emirciler yani eski Buhara, Hive emirlerinin adamları, mutaassıplar ve mürteciler tarafından cedid yani yeni ve yenicilik taraftarı olarak takım takım öldürülmüşlerdir. Feodal unsurlar yani aşiret kabile beyleri ve toprak ağaları onları aynı suçla her ele geçirdikleri yerde parçalamışlardır. Ruslar tarafından da bu zümre inkılap aleyhtarı olarak gerçi imha edilmiştir. Ama hedefi milli istiklal olan bir hareketin mukadder öncüsü daima aydındır. Bu zümrenin ihmal edilişi Enver Paşa hareketinin Orta Asya'dan milli bir hareket vasfı almasına ve geniş halk tabakalarının ümidini kendi etrafında toplamasına engel oldu. Fakat Enver Paşa artık ölmüştü. 4 Ağustos 1922. Dipnot: 13 gün sonra da onun arkadaşı Bahriye Nazırı Cemal Paşa Tiflis'te öldürüldü. Meşrutiyet devrinin iki askeri lideri böylece tarihe intikal ettiler. 17 Ağustos 1922. Faydasına inandığı usullerle giriştiği bir hareket için hayatını vermişti. Muhakkak ki cesurdu, iyi bir ordu teşkilatçısıydı. Ama mutaassıptı. Fakat taassup başka, idealizm gene başkaydı. Geniş ölçüde kurucu ve yapıcı bir devlet adamı olmaksa büsbütün başkadır. Ama asıl hüküm artık tarihe aitti. Konferansta bulunanlar akademi salonunu terk ederken kürsünün arkasındaki panolarda sergilenen haritaları, vesikaları ayrı ayrı gözden geçirdim. Bu haritalarda yalnız Doğu Buhara'nın değil, bütün Orta Asya'nın ve onu çevreleyen büyük ülkelerin coğrafyası, morfolojisi, yol ve geçitleri, ırklar, dinler itibarıyla halk kompozisyonu işlenmişti. Dünyanın damı denilen Pamir Yaylası, Hindistan'la Sovyet Asya'sı arasında gökleri delen bir istifham, muammalı bir soru işareti gibi yükseliyordu. 1907 anlaşmasıyla her iki tarafın isteğiyle araya sokulan ince bir Afganistan şeridi, bu iki dev memleketi güya birbirinden ayırmaktaydı. Pamir sorusunun sırları, kıvrımları, İran, Afganistan, Çin yaylaları ve Hint ovaları arasında bir sır bulutu içinde kaybolmuştu. Tarih öncesi günlerinden beri binbir Akıncı'nın, Büyük İskender gibi bir Cihangir'in, Cengiz oğullarının, Timur'un, Babür Şah'ın tarihlerini denedikleri yollarda şimdi renk renk yazılar, işaretler, çizgiler görünüyordu ve bunların her biri birer mana taşıyordu. Kapıdan çıkmak üzereyken bir masanın üstünde bazı şeyler gördüm. Dağınık kağıtlar, altları Buhara emaneti ve İslam orduları kumandanı Enver Paşa'nın mührü ile mühürlenmiş mektuplar bunlar arasındaydı. Bir kenarda ayrı bir mektup vardı. Küçük, muntazam kelimeler, klasik ve yarı resmi cümlelerle yazılmış ve bitmemiş bir mektup. Bu mektup Enver Paşa'nın Berlin'deki eşi Naciye Sultan'a yazdığı ve kim bilir nasıl ele geçirilen bir mektuptu. Ölümünden sonra Orta Asya ve Çin Türkistan'ı steplerinin hücra yerlerinde bir Enver Paşa'nın adı kutsal bir insan, yani bir aziz olarak yaşadı. Hatta kanının aktığı toprağa belki yaklaşılamadığı için tıpkı Yunus Emre gibi Enver Aysı'nın her dağda ayrı bir mezarı ziyaret yeri oldu. Dipnot, Aysı Ora dillerinde aziz, ermiş demektir. Ve adı tarihin efsaneleri gibi onun efsanesini de yaratan halkın hayal aleminde yerleşti. Orta Asya göklerinde Enver Paşa'dan kalan son yankı budur. Ama bugün Belhi Ceva'nın Abi Derya köyündeki asıl mezarının yerinde ondan ve mezarından artık bir nişan yoktur. Dipnot: Enver Paşa'nın ölüm protokolünün fotokopisi Enver Paşa eserimizin 3. cildinde. Başarılamayan inkılap. Bir inkılap mıydı yoksa tarihi ömrünü tamamlamış bir imparatorluğun son çabalanışı mı? Bu sorulara çeşitli cevaplar verilebilir. Ama şu da bir gerçektir ki artık kuruyacak olan ulu meyve ağaçlarının son nefeslerinden önce bütün çiçeklerinin açılışı ve son meyvelerini verişi gibi Osmanlı Devleti de son nefesini yaşarken tarih sahnesine çeşitli yetersizliklerine rağmen ideal ve ihtirasları sınırsız bir altın nesil verebildi. Hatta biz bu son topraklar üstünde son devletimizi bile bu son neslin yenilgi kabul etmeyen hayat hamlesine borçluyuz. 15. Bölüm. Bir tesadüf bize dünya ihtilali meseleleriyle yoğrulan Moskova'da kendi memleketimizin yaşadığı ve geçirdiği diğer bir ihtilalin meseleleriyle uğraşmak, hatta onun bazı şahsiyetleriyle tanışmak fırsatını verdi. Bu ihtilal veya inkılap bizim hürriyet yahut meşrutiyet ihtilalimizdir. 4 Ağustos 1922'de Orta Asya'da Doğu Buhara'daki Çegan Tepesi'nde hayata gözlerini yuman Enver Paşa'yı, vaktiyle hürriyet kahramanı Enver Bey olarak ortaya çıkaran ve halkın muhayyilesine derhal efsane kahramanı haline getiren ihtilal budur. Bu ihtilal Osmanlı Türkiye'sine 23 Temmuz 1908'de hürriyetin ilanı yahut Sultan II. Abdülhamit'in meşrutiyet iadesi ile başlar. Kahramanı İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir. Hikaye Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve 1918 Kasım'ında İttihat ve Terakki liderleri ile Enver Paşa'nın memleketi terk edişleriyle biter. 1908-1918 arasındaki 10 yılın hemen bütün mesuliyetini omuzlarında taşıyan İttihat ve Terakki liderlerinden bir kısmı 1920-1922 yıllar arasında çeşitli sebepler ve emellerle Moskova'ya başvurmuş ve orada yaşamışlardır. Enver Paşa, Cemal Paşa, Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Enver Paşa'nın amcası ve ordu kumandanlarından Halil Paşa bunlardandır. Çeşitli yerlerde ve çeşitli vesilelerle bunların hemen hepsini görmek ve dinlemek imkanı hasıl oldu. Fakat bu karşılaşmalar içinde benim için en devamlısı ve en enteresanı Doktor Nazım'la olanıdır. Bu olay üzerinde biraz duracağım. Fakat daha önce bir iki noktaya işaret etmek istiyorum. Sanıyorum ki İttihatçı liderlerin Moskova'yı ziyaretleri ve orada giriştikleri temaslar daha önceden İttihat ve Terakki'nin siyasi şefi olan Talat Paşa ile Moskova'nın o zamanki siyasi liderlerinden Karl Radek arasında Berlin'de yapılan gizli bir takım karşılaşmalarda kararlaştırılmıştır. Bu münasebetler iki taraf için de kendi hesaplarınca beklenilen neticelere doğru gelişseydi, herhalde Talat Paşa da diğer İttihatçı ziyaretçileri takip ederek Moskova'daki inkılapçı yoldaşların misafiri olacaktı. Fakat gelişen olaylar ve nihayet kaza kurşunları bu dostça karşılaşmaya imkan bırakmamıştır. Hem şimdi artık vesikalarla açıklanmış olduğuna göre de Talat Paşa ile Enver Paşa arasındaki iş ve hareket birliği daha hemen ilk adımlarda sona ermiştir. Talat Paşa'nın Moskova ile temastan beklediği sınırlar aşılmış, Enver Paşa bu temasları kendi ölçülerine göre ve dilediği yönlerde geliştirmeye girişmiştir. Dipnot. Bu konuda Ali Fuat Cebesoy'un Moskova hatıraları ile Karabekir'in İstiklal Savaşımız isimli eserinde ve General Sami Sabit Karaman'ın İstiklal Mücadelesi ve Enver Paşa, F. Kandemir'in Enver Paşa Türkistan'da isimli kitaplarında aydınlatıcı belgeler vardır. Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli eserimiz de ayrıca 3 cilt halinde yayınlanmıştır. Burada bir sual kendiliğinden hatıra gelir. İttihatçılar Rusya'da ve Moskova'da acaba ne arıyorlardı? Yahut da Rus komünist liderleri İttihatçılardan acaba ne bekliyorlardı? Bu sualleri en doğru hükümlerle cevaplandırmak evvelce müşküldü. Ama artık elde bulunan ve kısmen de Enver Paşa eserimizde yayınlanan belgeler işi açıklamıştır. Hem şu da var ki bu münasebetlerin her iki taraftaki kahramanlarının hepsi de kaza ve kaderin kendilerine çizdiği kanlı ve feci akıbetlerle artık hayatta değildirler. Ama şu bir gerçektir ki komünistlerle İttihatçılar arasında Enver Paşa'nın Bakü Şark Milletleri Kurultayı'ndaki acınacak beyannamesine rağmen ne sosyal eğilim, ne politik hedefler, ne ideolojik formasyon bakımından hiçbir bağıntı yoktur. Moskova, milliyetçilik ve milli devlet nizamıyla mücadele ederek bir dünya sosyalizmi uğrunda çalışır. İttihat ve Terakki ise monarşik bir meşrutiyet rejimini Türkiye'de tesis için ortaya atılmış nasyonalist, hatta şoven bir kliktir. Sonra Moskova'nın İttihatçı liderlerin, örneğin Enver Paşa veya Cemal Paşa'nın Şark milletleri veya Müslümanları üzerindeki prestijlerinden faydalanması gibi bir fikir veya imkanı da herhalde ciddiye alınamaz. Tersine olarak öyle seziliyordu ki Moskova böyle bir ihtimale veya teşebbüse karşı daima tetikte ve kıskançtı.